Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatlerde radyonuz TGRT FM'den sizlere ulaşan Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve programımız bizi bakalım nerelere götürecek. Ancak programımızı açmadan evvel hepinize her zaman olduğu gibi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul Türkiye'nin kalbi, epey bir nüfusun yaşadığı ve bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehir tarihiyle, tabii güzellikleriyle. İstanbul 1453 yılında Türklerin eline geçti ve o zamandan sonra süratle imar ve iskan edildi değerli dinleyiciler. Bu hafta sizlere İstanbul'un nasıl imar ve iskan edildiğini bir nebze anlatmak istiyoruz. Yalnız bu mevzu evvela Bizans binalarını harap olmaktan kurtarmak, aynı zamanda yeni binalar yapıp bunlara eklemek, ikinci olarak da dışarıdan halk ve aileler getirtilerek şehrin nüfusunu çoğaltmak suretiyle izah etmek mümkündür. Bizansların başlıca büyük binaları saray, kilise, çarşı, han, hamam, sur ve dikili taşlardı değerli dinleyiciler. At meydanındaki metruk, büyük ve eğri kapıdaki tekfur saraylarıyla Ayvansaray ve Balat sırtlarında bulunan İkinci derecedeki sarayların bugün ancak bazı duvarlarının enkazıyla temel izlerine rastlamaktayız. Balat zaten Arapçada saray manasına geliyor. Ayvansaray tabirindeki saray kelimesi açıkça görüldüğü için Bizans saraylarının daha ziyade şehrin bu semtlerinde toplanmış olduğunu kabul etmekteyiz. Bizansların hayat tarzlarına ve dini ananelerine göre hayli zaman önce yaptırılmış olan bu saraylar, Türklerin milli karakterine ve zevklerine uymadığı için onları zamanın, bilhassa zelzelelerin tahribine terk etmiş olduklarında şüphe yoktur. Bunlardan bugün yalnız Tekfur Sarayı, o da kısmen ayakta durabilmektedir. İstanbul'a girdiği zaman Fatih'in ziyaretle kubbesinde baykuşların yuva tuttuğu, kapılarında örümceklerin perdedarlık ettiği manasını ifade eden meşhur Fahşe Beyit okuduğu saray işte burasıdır. Demek o zamandan da harapmış. Çemberli Taş ve Vefa taraflarındaki Veli Haç, Kız Taşı, Gotlar Sütunu gibi dikili taşların üzerlerinde heykeller bulunduğu, aynı zamanda mağlup edilen Bizansların satvet ve azamet zamanlarını, puta tapanlarla Hristiyanlık hatıralarını yaşattığı ve bunların hepsinden üstün olarak da Müslüman dinine ve ananesine uymadıkları için bunların tabiatıyla ihmale ve tahribe uğramış olduklarını da kabul etmek lazım gelir. Kalan binalardan kilise, çarşı, han, hamam, dükkan ve evler tahripten korunmuştur. Ve zamanın gidişine göre hepsi İstanbul Fatih'inin malı sayılarak önce şuna buna parasız ihsan edilmiştir. Sonra da mukataya bağlanıp vakıf adı altında biri muaccel yani peşin bedel, ötekisi müeccel yani senelik vergi karşılığında halka dağıtılmıştır. Bunlar arasında küçük ve büyük Ayasofyalarla Kariye, Fethiye ve Havariyun kiliseleri gibi mozaiklarla süslenmiş kubbeli ve kemerli kiliselerin inşalarındaki gayeye uygun bir maksatta yani Halika ibadet olunsun diye camiye çevrilip imana çalışılmıştır. Aynı zamanda bugüne kadar Bizans mimarlığının abideleri olarak da ilim, sanat ve medeniyet aleminin faydalanması imkanı temin olunmuştur. Eğer bunlar cami olarak muhafaza edilmeseydi bugün intikal etmeleri çok zordu. Yeri gelmişken söyleyelim ki savaşla fethedilen bir yer İslam hukukuna göre, eski hukukumuza göre mülk olur, devletin mülkü olur. Devlet bunu istediği şekilde kullanır. Yani ister kiliselerin hepsini yıkar, isterse camiye çevirir, isterse başka maksatlarla kullanır. Barış ile fethedilen yerlerde barış anlaşmasının hükmüne uyulur. İstanbul'da savaşla fethedildiği için değerli dinleyiciler, Osmanlılar burada tek bir kilise bırakmasalar ve buradaki gayrimüslimlerin hepsini buradan sürseler olurdu. Ama bunu yapmamışlar. Kiliselerden birkaç tanesini camiye çevirip diğerlerini Rum vatandaşların elinde bırakmışlardı. Bunu da yeri gelmişken arz etmek istiyoruz. Havariyun Kilisesi'nin içinde ve dışında Bizans imparatorlarının mezarları vardı. Onun için Fatih Sultan Mehmet bir bakıma yerinde olarak kiliseyi de imparator sandukalarında ortadan kaldırmış, zafer ve galebe hatırası olmak üzere yerine Fatih Camii'ni yaptırmıştır. Zaten Havariyun Kilisesi harap bir haldeydi. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinden bir kısmının bazı binalarda tahribat yaptığını görünce ganimet sizin abideler benim diyerek onların tahribine meydan vermediğini yine tarihler bize kaydetmektedir. Onun için Bizans eserlerinin günümüze intikal etmesinde Osmanlıların ve bilhassa Fatih Sultan Mehmet'in politikasının büyük bir rolü vardır değerli dinleyiciler. Gartlılar Bizans kiliselerindeki mozaiklerin badana ile örtülmüş olmasını da Türkler için bir kadir bilmezlik, bir kıymet bilmezlik, bir kusur olarak gösterirler. Bu doğru değil. O zamanki Türk büyükleri, münevverleri bu yoldan gitmekle bir kere hem dinlerinin ve geleneklerinin icabını yapmışlardır hem de mabetlerin cahil halkın tecavüzüne uğramasına mani olmuşlardır. Bunlardan bazıları hakikaten çıkarılmıştır ve rivayete göre sonradan buralar müze haline getirildikten sonra tekrar sanki eskiden kalmış gibi buraya tekrar işlenmiştir. Neyse bu rivayet bir tarafa. Türkler İstanbul'a girdikleri zaman değerli dinleyiciler sarayları da kiliseleri de kıymetli eşya hususunda tam takır, harap ve viran halde bulmuşlardı. Bunun sebepleri ve misalleri malumdur. Herkes bilmekle beraber biz de tekrarlayalım. Bir kere 8. asırda İzorya sülalesi zamanında kiliselerdeki ikonalar kırılmıştır. İkona nedir? Mukaddes resimler yani güya Hazreti İsa'yı, Hazreti Meryem'i ve mukaddes kişileri tasvir eden fakat her resim değil. Papaz tarafından takdis edilmiş, kutsanmış olan resimlere ikona denir. Ortodokslar ikonalara, Katolikler ise heykellere çok itibar ederler. İşte bu ikonalar İzorya sülalesi zamanında kırılmıştır. Çünkü o zaman ikonacılar, ikona klaslar yani ikona kırıcılar diye ikiye ayrılmıştı Bizans halkı. İkona düşmanları ve ikona severler. İkona severler galip geldi ve Bizans kiliseleri ikonalarla doldu. Yani resmin uygun olmadığını dinen, Hristiyan dininde de uygun olmadığını savunanlar vardı vaktiyle. İşte bu ikonalar kırılmıştı. Sonra Haçlı Seferleri sırasında 57 sene kadar süren Latin işgalinde saraylara, mezarlara, bilhassa imparator lahitlerine varıncaya kadar hepsi açılmış ve soyulmuştur. Latinler tarafından İstanbul'dan kaldırılıp götürülen bu türlü eşyalardan iki tane at heykeli bugün Venedik'te San Marco meydanını süslemektedir. Bunu gidenler görür, biz de gördük. Bunun münakaşasını Rumlarla Latinler eskiden beri yapıyorlar değerli dinleyiciler. Yine yapa dursunlar. Rumların Türklere bu hususta söyleyecekleri, Latinlere söyleyeceklerinin onda birini bile tutmaz. Saraylardaki altın ve gümüş eşyaya gelince değerli dinleyiciler, onlar da vakit vakit çekilen mali sıkıntı yüzünden eritilmiş, para bastırılmış veya sık sık değişen imparator sülaleleri yüzünden yağmaya maruz kalmıştır değerli dinleyiciler. Binaenaleyh, ikona kıranlarla Latinlerin tahrif ve yağmalarını Türklere mal ederek Türkler İstanbul'u imar değil tahrip etmişlerdir yolunda mütalaa yürütmenin en hafif tabirle insafsızlık olduğunu söylemek mümkün. Han, hamam, ev, dükkan gibi emlaktan iki evvelkileri vakıf adı altında olmak üzere yani hamamlar geliri cami, medrese, hastane ve mektep gibi din, hayır ve şefkat müesseselerine sarf edilmek üzere Fatih tarafından kısmen kendi hutesine bırakılmıştır. Kısmen de harpte yararlılık gösterenlere bağışlanmıştır. Dükkan ve evlere gelince onlar da yerli Rumlarla dışarıdan gelenlere verilmiştir. Bu türlü parasız tasarruf olunan binaların tahrip değil, tabiatıyla imar edileceğini izaha lüzum yoktur. Değerli dinleyiciler, İstanbul'u imarda devlet adamlarına ve halka rehberlik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Ayasofya'yı Fetih Camii adıyla camiye tahvil ettikten sonra diğer kiliselerden orta derecede olanları harpte yararlılıkları görülenlere vererek camiye çevirmelerini istemiştir. Ve bu kiliselerin etrafındaki bir kısım ev ve dükkanları da caminin idare masraflarına karşılık olmak üzere yine onlara ihsan etmiştir. Yeni bina yapmak hususunda ise Fatih başkalarına cidden örnek olmuştur. Kendisi Havariyun Kilisesi'nin yerinde ortada cami ve dört bir tarafında medrese, hastane, aşhane ve tabhane gibi binaları yaptırdığı zaman Vezir-i Azam Mahmud Paşa da şimdi kendi adını taşıyan semtteki cami, medrese, hamam gibi binaları yapmıştır. Hatta bunları Fatih Sultan Mehmet'ten önce bitirmiştir. İstanbul'un ilk camii Mahmud Paşa Camii'dir değerli dinleyiciler. Daha doğrusu Suliçi'nin. Fatih Sultan Mehmet bu imar hareketleri sırasında şimdiki üniversite binası yerindeki büyük sarayı, biraz sonra da Yedikule'deki köşe sarayı ve daha sonradaki de sonra da Sarayburnu'ndaki sarayı yaptırmıştır. Çinili Köşk de bu saraylar arasındadır ve çok emsalsiz güzelliktedir. Fatih Sultan Mehmet'in bu belli başlı eserleri yani imaretleri o tarihte yapılmış olan Amirotzes'in İstanbul haritasında da görülüyor. Kapalı Çarşı Bedesten'le beraber Bizansların eseridir. Bunu inşa tarzından ve hala bedesten kapısı üzerinde duran çifte kartal Bizans armasının mevcudiyetinden de anlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet buraya şimdi mezat idaresi olan 2. bedestenle Kalpakçılar Caddesi gibi çarşının en büyük kısmını ekleyerek Bizans çarşısını 3 misli genişletmiştir. Çarşıyı şöyle bir imarcı gözüyle gezip görenler onun hangi kısmının Bizanslar ve nerelerinin Türkler tarafından yapıldığını derhal teslim ederler. Gerek konak ve saray, gerekse cami, medrese gibi imaret yapmak hususlarında Fatih Sultan Mehmet'i devlet adamları takip ettiği gibi zengin, hayırsever halk da onların arkasından gitmiştir. Değerli dinleyiciler, sözün sırası buraya gelmişken İstanbul'un yer yer parça parça fakat az zamanda imar ve iskanında mahalli teşkilatın oynadığı rolden ve bu hususta takip ve tatbik olan usulden bahsetmeden geçmek doğru olmaz. Mahallelerin kuruluşunda ilkin bir taassup gösterilmemiş. Yerli ve yabancılarla Müslüman olanlar ve olmayanlar adına birçok mahalleler kurulmuş olduğunu görüyoruz. Hatta Patrik adına bir mahalle kurulmuştur. Bunun gibi Ermenilerin ve Musevilerin de ayrı mahalleleri vardı. İstanbul'a ilk defa olarak toplu halde Edirne'den Yahudiler getirilmiştir ve şimdiki yeni caminin yerinde kurulan Yahudi mahallesine yerleştirilmişlerdir. Bu mahallenin adı Edirneli Yahudiler Mahallesi'ydi. Mahalle adları arasında her zaman İstanbul'un fethi ve o zamanın meşhur topunun hatırasını yaşatacak olan bir mahalle de vardır. Top Yığını Mahallesi. Hülasa nerede, hangi dine ve milliyete mensup halk oturuyorsa ve orada oturanlar kimin, hangi hayır sahibinin ve imarcının etrafında toplanmışlarsa mahallede onun adına nispet olunmuştur. Şu halde mahalle tabirinin esası filanın evlerinin yahut caminin veya akaretlerinin bulunduğu mahal yani yer veya semt demek olur. Her mahalle halkı bir cami veya bir kilise etrafında toplanıyordu. Mahallelerde cami ile beraber Sibyan Mektebi yani ilkokul, çeşme, hamam ve dükkanlardan ibaret küçük bir imaret, bir mamure bulunurdu. Ve bu sayede halk belli başlı ihtiyaçlarını uzağa gitmeden oturduğu mahallede yani yerde ve semtte temin edebilirdi. Arap dilinde cami, cemeden, bir araya toplayan manasına geldiğine göre bu bina günde 5 defa, bilhassa sabah ve akşam vakitlerinde bütün mahalle halkını bir araya getirirdi. Halk burada dini ibadetlerini hep birden eda ettikleri gibi mahalleye, hükümete, memlekete taalluk eden dünya işlerinde yine burada ve bir arada görüşürlerdi. Hatta bu devirlerde bugünkü gibi çeşitli tebliğ ve neşir vasıtaları olmadığı için hükümetin emirleri ve nehileri de çok kere yatsı namazından sonra mahallenin imamı tarafından halka tebliğ ve ilan edilirdi. İslam dininde ibadet için muayyen bir yerde toplanmaya mecburiyet olmadığı için ve kul dilediği yerde, arzu ettiği şekilde ve başka birisine muhtaç olmadan Allah'ına ibadet yapabildiği halde, Kanuni Sultan Süleyman devrinde sırf halkın bu topluluğundan istifade için 3 günden fazla camiye ve cemaate devam etmeyenlerin evlerinin başına yıkılacağına dair bir fetva Ebu Suud Efendi gibi bir alim tarafından verilmiştir. Ve halkın cemaate devam etmesi, namazlarını camide cemaatle kılması istenmiştir. Tabii öyle ev mev yıkılmamıştır. Bu yani 3 gün camiye cemaate devam etmeyenin evi başına yıkılsa müstahaktır manasına gelen bir fetva. Mahalle teşkilatı, şehirdeki idari ve belediye teşkilatının ilk basamağıydı değerli dinleyiciler. Halkın evlenme, boşanma ve nüfus işleri ve aralarındaki davaların sulh yoluyla hal salahiyeti aynı zamanda ahlak zabıtası işi hükümetçe mahalle imamlarına bırakılmıştı. Mahalleler nahiyelere, nahiyeler kadılıklara bağlıydılar. Bizanslar zamanında olduğu gibi fetihten sonra da İstanbul gene 13 nahiyeye ayrılmıştı. Nahiyelerde İstanbul kadısının bir naibi yani vekili vardı. Bugünkü tabirde nahiye müdürü, o da kalmadı ya. Şehir bu devirlerde İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp yahut Haslar adıyla 4 kadılığa ayrılmıştı. Yani 4 tane kadı İstanbul'da, Süriç'inde, Galata'da, Üsküdar'da ve Eyüp'te. Bunlar arasında surlar dahilindeki 13 nahiyeyi idare eden kadıya İstanbul Efendisi denir ve bu kadı ötekilerden daha üstün tutulurdu. Değerli dinleyiciler, fetihten evvel İstanbul'da kaç bina vardı? Bu sual mutlaka akla geliyor. Ancak bunun hakkında bizi aydınlatacak vesikalara malik değiliz. Ancak şehrin yeni Romalı olarak kuruluşundan 100 sene sonra adı bilinmeyen bir muharir tarafından İstanbul'un eski taksimatını gösteren bir tek vesika biliniyor. Seyyah Gallius'a göre bu muharir Justinianus'tan daha evvel, belki de İmparator Arkadius devrinde, yani 383-408'dir bunun imparatorluğu, veya Theodosius zamanındaki, o da 408-450'dir. Bu vesikayı yazmıştır. Gallius eserini yazarken bu meçhul muharirden istifade ettiğini söylüyor. Bu vesikaya göre İstanbul'da eski Roma gibi 14 daireye ayrılmıştır. Dairelerin 13'ü İstanbul tarafındadır, biri de Galata'dadır. İstanbul'un bu devirdeki bina listesi şöyle. 14 saray, 14 büyük kilise, 8 büyük umumi hamam, 153 hususi hamam, 2 vasilikas yani stoalı ev, meydanlı ev, 4 meydan, 2 mebusan ve ayan dairesi, 5 buğday deposu, 2 tiyatro, 1 amfiteyatro, 2 güreş veya jimnastik yeri, 4 büyük sarnıç, 4 su terazisi, 4388 konak, 52 çarşı, 20 umumi ve 120 hususi beygirle dönen değirmen, 117 ekmek dağıtım yeri, 5 salhane yani mezbaha, 1 darphane, 3 liman ve iskele, 322 sokak. Bu tarihlerden fetih zamanına kadar İstanbul ne kadar genişledi? Binaların sayısı kaça çıktı bilemiyoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki Bizanslar zamanında İstanbul'un her tarafı meskun değildi değerli dinleyiciler. Bugün bile aradan bu kadar zaman geçmiş olduğu halde Yenibahçe ile surların yakınlarında meskun olmayan yerler vardır. Bizans halkı daha ziyade Kumkapı, Samatya ve Haliç tarafında oturuyorlardı. Şehrin yüksek taraflarını saraylar ve zengin konakları kaplardı. Amirosyes'in Fatih zamanında yapılmış olan haritasına bir göz gezdirilirse o zamanlar hangi semtlerin meskun ve gayrimeskun olduğu kolayca görülebilir. Dükkanlarla evler çok yerlerde kârgir yapılı olduğunu Fatih vakfiyelerinin satırları arasından çıkarabiliyoruz değerli dinleyiciler. Kârgir binalar yangın korkusuyla yapılıyorsa da inşaat malzemesi itibariyle o zamanlarda bir kattan fazla bina yapılamıyordu. Fatih İmareti Vakfiyesi'nde binaların daha ziyade birer katlı olduğu görülüyor. İkişer katlılar azlık teşkil ediyor. Üç katlı binalara gelince bunlar yalnız Galata'da rastlanıyor. O da arazinin meylinden faydalanarak yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid'in babasının vakfını ekli ve yeni binaları gösteren Hicri 901 1495'e tekabül ediyor. Bu tarihi taşıyan bir vakfiyede ikişer katlı binalar çokluk teşkil ediyor. Bu vakfiyeden sonraları evlere kat ilave olunduğunu öğrenebiliyoruz. Bu zamanlarda tek katlı binalara beyt, fazla katlı binalara menzil ve evin üstüne cihan nüma şeklinde sonradan yapılan ilavelere de gurfe deniyordu değerli dinleyiciler. Dükkanlar ekseriyetle birer katlı ve tonoz kemerliydiler. Kapalı Çarşı'daki Bizans'tan kalan kısım bunu gösterdiği gibi Haliç'te zindan kapısıyla tahta kale ve kutucular arasındaki sahada görülen dükkanlar da bu anlayışı, bu telakkiyi teyit ediyor. Eminönü ile Unkapanı arasındaki saha belediyece istimlak olunduktan sonra bu eski binalardan da eser kalmadı. Hicri 915, miladi 1509'da Sultan II. Bayezid zamanında bir zelzele vuku'a geldi. Bu zelzeleden sonra bilhassa evler tahtadan yapılmaya başlandı. Bu sefer de yangın musallatı olarak bu şehir 500 seneden beri yüzlerce defa yanıp kül oldu. Bu devirde değerli dinleyiciler, halk yalnız mesken bakımından değil, sanat ve meslek itibarıyla da muayyen yerlerde toplu bir halde bulundurulurdu. Ve hususi bir teşkilat tarafından sıkı bir nizam altında sevk ve idare olunurdu. Bu idare tarzı kısmen Bizanslardan alınmıştı. Bizansların çarşıları bile isimleriyle beraber Türkler tarafından benimsenmiştir. Ve lonca teşkilatı aynen tatbik olunmuştur. Hatta uzun çarşı gibi, bit pazarı gibi sanat ve satış yerlerinin adları bile Rumcadan aynen Türkçe'ye çevrilmiştir. Çeşitli meslek sahiplerini toplu bir halde muayyen yerlerde bulundurmak hususunda daha da ileri gidilmiştir. O sıralarda hala kıymetini kaybetmemiş olan okçular için ok meydanı denilen yerde tekke adında bir kulüp açılmıştır. Zeyrek taraflarında da Bizanslardan kalan bir yer pehlivanlar tekkesi olarak onların yatıp kalkmalarına ve mümarese yapmalarına, egzersiz yapmalarına tahsis olunmuştu. Yine bu devirlerde Asya'dan kalkıp gelen serseri kalenderlerin mazaratlarının önüne geçmek için şehzade başındaki Aya Maria Diakonis Kilisesi ile yanındaki papaz odaları kalenderhane adıyla bu serserilere verilmiştir. Aynı zamanda parasız yiyip içmeleri de temin olunmuştur. Hatta dinlenip hoşlanmaları için bunlara ikisi mutrıp, bu cümleyi başa alalım. Diğer bir kısım halkı sinesinde toplayan ve daha ziyade manevi kıymeti haiz bulunan diğer türlü tekkeleri de bu arada hatırlatmakta yarar var. Yalnız şu kadarını da söyleyelim ki değerli dinleyiciler, Arap dilinde tekke itimat etmek, istinad etmek, dayanmak manasına gelir. Farsça'da bu kelimenin sonunda bir de gah ekleniyor, tekkegah deniyor veya dergah deniyor. Bu bakımdan tekkeler her sınıf halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak, baba evi gibi her zaman itimat ve istinad edilerek gidilip içinde barınılabilecek, minnetsizce yenilip içilecek birer mekandı. Kulüp desek uyar mı, teşbihte hata olmasın. Bu müesseseler sonradan bozulmuş birer tembel hane olduğu doğrudur. Fakat bu doğruluk tesislerinde gözetilen terbiyevi ve insani gayeyi küçümsetmez. Bu bir kısım tekkelerin edebiyatımıza ve dini ilimlere yapmış olduğu katkıları bugün şükranla ve minnetle anmak lazımdır. Fatih Sultan Mehmet tekkelerin Osmanlı hayatındaki ehemmiyetini görmüş ve bunların inşaına iktidar etmiştir. Her mahalleyi kuran ve orada bir cami yapan yahut kendisine verilen kiliseyi camiye çevirmiş olan zat ölünce caminin münasip bir yerine gömülerek bu suretle semte bir ruhaniyet hasıl edilmek istenmiştir. Bu hususta daha da ileriye gidilmiştir. Mesela buradaki bir takım yatırlar imar edilerek İstanbul halkının buraları ziyaret etmesi sağlanmıştır. Zamanla fetih şehitlerinin gömüldüğü yerler birer evliya meskeni olarak halk tarafından ziyaret edile gelmiştir. Bunların başında tabii Hazreti Peygamber'in eshabından olan Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri gelir. Onun türbesi yapılmış, yanına bir cami yapılmış. Burası eskiden beri Bizansların ziyaretgahı iken Müslümanların da en başta gelen ziyaretgahı ve İstanbul'un en ruhani yeri olmuştur. Değerli dinleyiciler, şehrin imar ve iskanına ve Türkleştirilmesine bu derece gayretler sarf edilmekle beraber gene istenildiği kadar şenlendirilememişti. Gerek fetihten sonra askerler arasından, gerek teker teker aileleriyle beraber şuradan buradan İstanbul'a bir nüfus akını olduğuna şüphe yok. Ama imar sahasında hissedilen şiddetli ihtiyaç dolayısıyla İstanbul'a daha çok sayıda ve kitle halinde nüfus getirilmesine mecburiyet hasıl oldu. Aynı zamanda halkın zaruri hacetleri, tedarik ve temin hususlarında, şehrin imarında, binaların inşaında ve surların tamirinde çalışacak sanatkarlara ve ameleye daha çok ihtiyaç vardı. Bunu temin için vilayetlere emirler, fermanlar gönderildi. Her sınıf halktan adamların gönderilmesi istenildi. Göndermeyenlere ağır tehditler savruldu. Tarihi kaynaklarımız bunlardan uzun uzadıya bahsediyor. Critovolus, meşhur tarihçi, şunları yazıyor. Sultan Mehmet Han İstanbul'un idari işleriyle uğraşmaya başlayıp buraya naklettirdiği morallardan malumat ve fen sahibi olanları şehrin içine yerleştirdi. Kalanları da İstanbul'un etrafındaki boş arazide iskan ettirerek buralarda parça parça köyler teşkil ettirdi ve çiftçilikle uğraşmaları için hepsine tohum ve çift hayvanları verdi. Karadeniz'deki Amasra şehrine mübaşirler göndererek ahalisinden çoğunu ve Osmanlı ülkesinde bulunan Ermenilerle sair unsurlar içinde ilim, fen, sanat ve servet sahibi olanları ve ticaretle iştigal edenleri bulundukları yerlerden İstanbul'a getirtti. Devlet erkanı ve nezd-i şahhanelerinde nüfuz ve itibarı haiz olanları ve büyük servetlere malik olan kimseleri getirterek şehir içinde çarşılar, hanlar, dükkanlar, hamamlar, muhteşem evler, camiler inşa etmelerini ve herkesin serveti ve kudreti nispetinde şehri tezyin edecek büyük binalar vücuda getirmelerini irade eyledi. Critovolus, muhtelif tarihlerde imparatorluğun nerelerinden ve bilhassa hangi adalardan kimlerin getirilip nerelerde iskan edilmiş olduklarını eserinin 13 yerinde etraflı olarak yazmaktadır değerli dinleyiciler. Meşhur Avusturyalı tarihçi Hamar'ın Viyana arşivindeki bir vesikaya dayanarak yazdığına göre Fatih Sultan Mehmet, Rumeli taraflarındaki bütün Rum papazlarına, daha doğrusu baş papazlarına birer ferman göndererek İstanbul'a gelip yerleşmek isteyenlere ev vereceğini, onların dinlerine ve adetlerine riayet edileceğini, asayiş ve emniyet içinde yaşamalarının temin olunacağını bildiriyor. Fatih Sultan Mehmet'in aynı teminatı Galata'dan kaçan Latinlere de verdiğini Critovolus yazıyor ve devrin tarihçileri de bu ifadeleri teyit ediyorlar. İstanbul surlarını tamir ettirmek ve boşalan şehir içine tekrar şenlendirmek için birçok dülgere ve kireççiye ihtiyaç vardı. Gelmeyenlerin ağır cezalarla cezalandırılacağını beyan eden ifadeler Trabzon, Sinop, Kastamonu valilerine gönderilmiştir. Ve buralardan 5000 hane İstanbul'a yollanması emredilmiştir. Bunu da Hamer bildiriyor. Vezir Azam Mahmut Paşa'nın Karaman ülkesinden, Konya'dan ve Larende'den ve İshak Paşa'nın Karaman'dan, Aksaray'dan İstanbul'a evler getirdiğini, Aksaray mahallesini bunların teşkil edip Gedik Ahmet Paşa'nın da Kefe halkını İstanbul'a getirdiğini Aşık Paşazade tarihinden okuyoruz. Değerli dinleyiciler, çok kişinin aklına gelir ki acaba Bizanslar zamanında ve Türkler şehre girdikleri sırada İstanbul'un nüfusu ne kadardı? Bizanslar zamanındaki nüfusun miktarı hakkında ifade ve iddialar o kadar mübalağalıdır ki bunların içinden hakikate en yakın bir rakamı bulup çıkartmak çok güçtür. 5 şitlik bir Osmanlı tarihi yazmış olan Romanyalı Profesör Yorga var. Muhasara esnasındaki Bizans müdafileri sayısının 4973 olduğunu yazıyor ve bu rakamı Frances'ten aldığını söylüyor. Çünkü muhasara başladığı ve harp kızıştığı sırada imparator dikkatli bir sayım yapılarak şehirde eli silah tutan kaç kişi olduğunu tespitini istemiştir. Sayımı yapan saray nazırı da bu evsafı haiz ancak 4973 kişi bulmuştur. Bu rakamı yuvarlak olarak 5000 kabul edelim. O sırada eli silah tutabilecek Bizans halkının sayısı bu kadar olunca çocuk, kadın, ihtiyar, hasta bütün nüfus acaba ne kadardır? Şimdi değerli dinleyiciler, tarihçiler Bizans nüfusunu 300 bin ile 150 bin arasında muhtelif miktarlarda gösteriyorlar. Fakat İstanbul muhasarası esnasında eli silah tutanların sayısı 5000 ise şehrin nüfusu ne kadardır? Bugün hemen her memlekette eli silah tutanlar 20 ile 40 yaşları arasında olan erkeklerdir. Fakat savaş sonucundan ümitler azalıp sıkıştıkça bu hadlerin 18 ile 60 yaşlarına kadar götürüldüğü görülmüştür. Bu yaş hadleri, bugünkü muharebe usulleri, bilhassa ateşli silahlar kullanıldığına göredir. Halbuki İstanbul'un fethi sırasındaki muharebe usulleri ve kullanılan silahlar başkadır. Bu devirde muharebede ateşli silahlar kullanılmakla beraber bilhassa kesici silahların ehemmiyeti fazlaydı. Bu bakımdan o zaman için eli silah tutanlardan maksadın daha ziyade 20 ile 55 yaş aralarındakiler olduğuna hükmedilebilir. Şu halde muhasara esnasında İstanbul'da eli silah tutanların yani 20 yaş ile 55 yaşları arasındakilerin sayısı 5000 kişi. İstanbul'un fethi ve ona takaddüm eden yıllardaki Bizans nüfusunun durumunu, tarihlerin tasvir ettiği Bizans'ın içtimai hayatı, yaşayışının ışığı altında mütalaa etmek lazım. Böyle olunca Bizans nüfusu çoğalmayan ihtiyar bir nüfusu bünyesinde taşıyor demektir. İstanbul'un muhasara anındaki nüfusu ancak 20 bin kişi kadardır diyebiliriz. Profesör Yorgan'ın Osmanlı tarihinde yazdığına göre bu gibi hallerde ve zamanlarda İstanbul'dan bir metropolit heyeti Eflak ve Boğdan taraflarına gidip Ortodoks, Ulah ve Roman ahaliyi diğer bir heyet ile Anadolu'da Karaman, Konya ve Aks-Kayseri'ye gönderip Ortodoks Türkleri İstanbul'a getiriyorlardı. Vakit vakit bu suretle İstanbul'a getirilen Türk Ortodokslarının Türkçe konuştuklarını ve İstanbul'un Karaman denilen semtinde oturduklarını, hatta patrik seçiminde bunlar Bizansların gösterdikleri namzedereyi vermeyip ayrıca Türk Ortodokslarından başka bir namzet gösterdiklerini yine Yorga bildiriyor. Karamanlı Türklerin, Ortodoks Türklerin bu yola gitmelerini milliyet hissinden ileri gelme bir hareket olsa gerek. Nitekim 1071 Malazgirt Harbi'nde Bizans ordusundaki Türklerin Alparslan tarafına geçmeleri de bu histen ileri geliyordu. Bir şehir fethedildiği zaman o zamanki askeri kaidelere göre ve hukuka göre bütün halk şehir fatihinin esiridir. Onların emlakı da Fatih'in malı ve mülküdür. İstanbul'da da böyle yapılmıştır. Halktan muharip olanlar esir olarak alınmıştır. Bunlardan hükümdar hissesine düşen 1/5 orduya, kızlar da saraya verilmiştir. Kalanlar harbin hizmetini görenlere yani gazilere ganimet olarak dağıtılmıştır. Bunlardan yaşlı olanlar esir pazarlarına satılmış, diğerleri ise istihsal ile katkıda bulunmuşlardı. Çünkü Türkler memleket idaresiyle harple darple uğraşıyor, ticaretle sanatla uğraşamıyordu. Bu köleler, ganimet hissesi olan köleler ticaretle uğraşmışlardır. İstanbul halkının evleri de tabii Fatih Sultan Mehmet'in mülkü olmuştur. Fakat bunlar kendilerine Haliç taraflarında ve surlar yakınlarında yerler gösterilip orada iskan olunmuşlardır. Bunlara verilen evler mukataaya bağlanmıştır. Önce muaccele bir peşin bedel alınmıştır ve seneden seneye de müeccele adıyla bir emlak vergisine bağlanmıştır. Buna eski hukukumuzda vakıf diyoruz malum. Evlerin bu suretle tevziinden ve nüfusun bir kısmının da köle esir yapılmasından dolayı Bizans'ın zaten lüzumu kadar olmayan nüfusu daha da azalmıştır. Bu yüzden şehirde boş ev ve dükkanlar çoğalmıştır. Evleri işgal edecek ve dükkanlarda çalışacak halka aynı zamanda şehrin harap olan surlarını tamir edecek dülger ve ameleye şiddetle ihtiyaç görüldüğü için işte sağdan soldan amele ve dülger istenmiş, İstanbul'a nüfus celbine başlanmıştır. İstanbul Latin işgali sebebiyle harap olmuş, nüfus da bundan dolayı azalmıştı değerli dinleyiciler. Dolayısıyla İstanbul'da 25 bin nüfus varsa, 25 bin nüfus varsa ve şehre kalabalık bir orduda muzafferen girdiğine göre İstanbul'un nüfusu belli bir zaman sonra bir miktar artmış olması gerekir. Tabii içeriye ne kadar ordu girdi? 10 bin kişi ordu girse İstanbul'un nüfusu 35 bin olur. Ve muhtemelen de böyle olmuştur. Fatih şehre girdikten 20 gün sonra orduyu terhis etmiş. İstanbul'da 1500 asker bırakmıştır. Şehrin idaresini ve yıkılan yerlerin hemen tamirini karıştıran Süleyman Bey'e havale etmiş ve kendisi Edirne'ye gitmiştir. Dolayısıyla öyle milletin zannettiği gibi on binlerce asker Bizans'a üşüşüp de evleri yağma etmemişler, dönüp geldikleri yerlere gitmişlerdir. Dolayısıyla anlatılanların çoğu hayal mahsulüdür. Tabii bu Rumların azalmasının sebebi biraz evvel söylediğim gibi hem Latinler zamanındaki kıtal, ondan sonra Türklerin fethiyle de eski rejime bağlı olanların bir kısmı İstanbul'dan ayrılmıştır. Bir kısmı Müslüman olmuştur. Fakat şurası da var ki değerli dinleyiciler, İstanbul fethedildikten sonra Mora'dan ve adalardan çok sayıda Rum ahalisi gelmiştir. Midilli'nin fethinden sonra ahalisinin üçte biri İstanbul'a getirilmiştir. Hatta Foça halkından da bir miktar İstanbul'a getirilip yerleştirilmiştir ve dolayısıyla İstanbul'un Rum nüfusu yine Fatih Sultan Mehmet zamanında bir miktar artmıştır. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nde cizye verirlerdi değerli dinleyiciler. Cizye erkekler verir, askere gidebilecek olan erkekler askere gitmemek karşılığında verir. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar ve ruhban sınıfı cizye ödemez. Ve bu Rumlar çiftinde, çubuğunda, dükkanında, evinde otururlar. Devlete bunun karşılığında cüz'i bir kira verirler. Buna haraç adı verilir. İstanbul'un halkı böyle tekrar yeni bir hayata başlayınca değerli dinleyiciler, birkaç senedir eski patriğin ölümüyle ortadan kalkmış olan Bizans patrikliğini Fatih Sultan Mehmet tekrar ihya etmiştir. Böylece Rumların da gönlü alınmıştır. Rumlara gösterilen bu güler yüz ve yumuşaklık pek çok tarihçi tarafından dillere destan bir şekilde anlatılmaktadır değerli dinleyiciler. Ve dünyanın hiçbir yerinde bir Fatih fethettiği şehir halkına bu derece mülayim davranmamıştır. Değerli dinleyiciler, fethiyetten 25 sene sonra ya ait bir vesika var Topkapı Sarayı arşivinde. İstanbul'da bir nüfus sayımı yapılmıştır. Bina sayımı yapılmıştır. Bu sayımı da Cebe Ali Bey ve yeğeni Dursun Bey yapmıştır. Cebe Ali Bey İstanbul'un fetih subaylarında, İstanbul'un fethinde bulunan subaylardandır. Cibali semtine adını veren zattır. Aynı zamanda ehli keramet bir zattır. Yeğeni Dursun Bey de Ebu'l-Fetih tarihi adıyla meşhur olan Dursun Bey tarihinin müellifidir. Dursun Bey tarihinde bu mühim hadiseyi anlatmaktadır. Fakat bu sayımdaki neticeleri bize İstanbul Kadısı Muhyiddin Efendi bildirmektedir. Yani Cebe Ali Bey'in yaptığı sayım İstanbul'un fethinden hemen sonraki sayımdır. Fakat bunun neticeleri elimizde değil. Ancak 25 sene sonra İstanbul Kadısı Muhyiddin Efendi'nin yaptığı bina tahririne dair sayım vesikaları elimizde. İşte Topkapı Sarayı'ndaki vesika bu. İstanbul'da Türk Müslüman evi 8.951 değerli dinleyiciler. Nüfus 48.755, yani yaklaşık 55-50 bin Müslüman nüfusu var İstanbul'da 1478 yılında. Rum evi 3.151, 15.755 Rum var. Yahudi evi 1647, 8.235 Yahudi var. 372 Ermeni evi var, 1860'da nüfus. 384 Karamanlı Rum var, 1921 nüfusu. Kefeli 267 ev, 1335 nüfus. 31 Çingene evi var, 155 nüfus. Bu İstanbul işi. Netice itibariyle değerli dinleyiciler, 50 bin kadar Müslüman, yaklaşık 15, 16, 17, 18 bin Rum, Ortodoks, 8 bin küsur Yahudi, 2000'e yakın Ermeni İstanbul'un nüfusunu teşkil ediyor. Ve İstanbul'da 14.800 ev var, 78 bin nüfusu var. Ne zaman? 1478 yılında değerli dinleyiciler. Bakın İstanbul'un fethinden 25 sene sonra İstanbul'un nüfusu yaklaşık 3 misline çıkmıştır. Gelelim Galata'ya. Galata yakasında 535 Müslüman evi var. 2675 nüfus. 592 Ortodoks evi var. 2960 nüfus. 334 Latin Frank evi var. 1660 nüfus. 62 Ermeni evi var. 310 nüfus. Dolayısıyla 2675 Müslüman, 3000'e yakın Ortodoks, 1660 Latin ve 310 Ermeni ile Galata yakasında 1500 küsur ev var, 7600'de nüfusu var. Buna göre değerli dinleyiciler, İstanbul ve Galata'da toplam 16.000 ev var ve dükkanlar ayrıca sayılmış, yaklaşık 3920 dükkan var ve İstanbul'da yaklaşık 20.000 bina var. Bunun 16.000'i ev, 4.000'i de dükkandır. Böylece Fatih Sultan Mehmet'in son zamanlarında İstanbul ve Galata'nın toplam nüfusu 85.000'dir değerli dinleyiciler. 51.000 Türk, 18.000 Rum, kalan kısmı diğer unsurlara aittir. Yani Türklerin nüfusu yarıdan biraz fazladır. Saraylarda ve kışlalarda bulunduğu zannedilen azami 15.000 nüfus da tabii ki İslam nüfusunun üzerine eklenirse Müslümanların nüfusu daha da artar ve İstanbul'un nüfusu da 100.000'i bulur. Öteden beriden getirtilen Rum nüfusundan İstanbul dışında iskan edilenler de var. 12.000 kişi de onlardır. Bu adetler İstanbul dışında Çatalca'ya kadar uzanan sahada yerleştirilen Rum erkekleriyle kadınlarının adlarıyla bildirildiği Kanunname-i Havas-ı Konstantiniye vesikasından alınmıştır. Bu rakamlar gösteriyor ki değerli dinleyiciler, Türkler İstanbul'un azami 25.000 tahmin edilen Rum nüfusunu çeyrek asır içinde 75.000 fazlası 100.000'e çıkarmışlardır. Ve bu yarı yarıya yine Rumlardan, Müslümanlardan oluşmaktadır. Geri kalanı diğerleridir. Bu kadar fazla insanı barındırmak ve yaşatmak için yeni evler, çarşılar, dükkanlar, mabetler yapmışlardır. Bizans abidelerine ve Bizans mabetlerine ve Bizans saraylarına karşı yine o ayarda yenilerini yapmışlardır, eklemişlerdir. Ve netice olarak İstanbul'u almakla bu şehri tahrip etmemişler, bilakis imar ve ihya etmişlerdir. Bunu cesaretle ve iftiharla her zaman söylemek mümkündür. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un imarı hakkında laf çok uzadı. Daha da uzar. İsterseniz bununla alakalı yine önümüzdeki programlarda bazı şeyler anlatırız. Ama bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.